Ayrım 5. Kontrgerilla örgütlenmesi 2. Ferit İlsever, sayfa 61. 3. bölüm. 12 Mart. Kontrgerilla sahnede. 12 Mart'ın gerekçesi. Sosyal gelişme. 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Güller, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Celal İyicioğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur'un verdiği muhtıradan sonra Demirel hükümeti çekildi. Dört yüksek komutan arasında inisiyatif Orgeneral Memduh Tağmaç'taydı. Komuta konseyi içinde Güller'le Batur birlikte hareket ediyorlardı. Hükümeti kurma görevi Nihat Erim'e verildi. Erim de Tağmaç Cuntası'nı temsil eden isimlerin ağırlıkta olduğu hükümetini kurdu. Hükümette Güller-Batur kliğini temsil eden 11 reformcu bakan yer alıyordu. 12 Mart günlerinde Tağmaç'ın muhtırasını açıklarken söylediği sözler bu hükümetin programını oluşturuyordu. Sosyal gelişme, ekonomik gelişmeyi geçmiştir. Yani işçi, köylü, memur, gençlik mücadeleleri ve talepleri ekonomik gelişmeyi geçmiştir. Amerikancı derin devlet, halkın, özellikle emekçi sınıfların ekonomik ve demokratik taleplerini 12 Mart darbesiyle yanıt veriyordu. Bu programa göre halk ve sosyal hareket bastırılacak, 27 Mayıs'ın getirdiği özgürlükler kısılacaktı. Junta ilk adımda 9 Mart grubu ile birlikte hareket eden Atatürkçü subayların tasfiyesine girişti. Ordudaki Atatürkçü birikimi kazımayı hedefleyen bu süper NATO operasyonu sonraki yıllarda da yenilendi. Türkiye'deki her Amerikancı darbenin ilk işi ordudaki Atatürkçü birikimi ve kabarışı tasfiye etmek oldu. 26 Nisan 1971'de ilan edilen sıkı yönetimden sonra halk üzerinde devlet terörü estirildi. Kontrgerillanın Türkiye'de açıkça ortaya çıktığı dönem 12 Mart dönemidir. Kontrgerillayı ABD derin devletinin operasyon gücü olarak düşünürsek 12 Mart cuntası ile kontrgerilla birbirinin ikiz kardeşi gibidir. Kontrgerilla 12 Mart cuntasını yarattığı ortamda örgütlenmiş ve yaşama şansı bulmuştur. Kitabımızın birinci cildinde ele aldığımız kontrgerilla yöntemleri bu dönemde geniş ölçüde uygulanmıştır. Kontrgerillanın örgütlenmesi ve faaliyetleri Junta'nın başı olan Tağmaç tarafından bizzat yönlendirilmiştir. Gerçekten tam da kontrgerilla belgelerinde yazılı olanlar hayata geçirilmiştir. Bir yandan halka karşı devlet terörü, diğer yandan demokratik güçleri bölmek için çeşitli tertip ve kışkırtmalar, reform yalanları. İşte bu programın uygulanmasında bazı maceracı akımlar 12 Mart Junta'sına altın fırsatlar sundular. Junta tutuklamalara ve halka saldırıya girişmek için fırsat kolluyor, hatta bazı tertipleri sahneliyor. Maceracılarda uçak kaçırma, çocuk kaçırma gibi eylemlerle, banka soygunlarıyla onlara bu zemini hazırlıyorlardı. 12 Mart döneminin iki bölümü ayırmak olanaklıdır. Birinci dönem 12 Mart 1971'den 1971 sonuna kadar süren, yenilmiş olmakla birlikte Güller-Batur ekibinin bazı temsilcilerinin de hükümette yer aldığı dönemdir. İkinci dönem ise 1972 başlarından 1973 ortalarına kadar süren reformcu unsurların tasfiye edildiği 12 Mart'ın karanlık dönemidir. Sıkı yönetim ilanından sonra Genelkurmay Başkanlığında bir koordinasyon bürosu kuruldu. Bu büronun görevi çeşitli illerdeki sıkı yönetim uygulamaları arasında eş güdümü sağlamaktı. Aslında sıkı yönetim uygulamalarından hükümet başkanının sorumlu olması gerekirdi. Fakat Genelkurmay Başkanı Tağmaç sıkı yönetimi kendisinin yürütmesini istemiş ve bunu hükümete kabul ettirmişti. Fakat yine de ilk aylarda koordinasyon bürosu istenildiği gibi çalışmadı. Çeşitli illerdeki sıkı yönetim faaliyetleri birbirinden kopuk yürütüldü. Sıkı yönetim ilanından sonraki ilk aylarda sıkı yönetim karargahlarında kontrgerilla örgütlenmesine başlandı. Ancak junta yine de 1971 sonlarına kadar az da olsa yasal görünmeye dikkat ediyordu. Sıkı yönetim komutanlıkları MİT, polis ve asker işbirliğini sağlamakla beraber hala ön planda polis yer alıyordu. Sanıklar emniyet müdürlüklerinde gözaltına alınıyor, polis tarafından sorguya çekiliyordu. Zaman geçtikçe bazı askeri binalarla MİT'e ait yerlerin de sorgu için kullanılmaya başlandığı ve sorgularda MİT mensuplarında bulunduğu görüldü. Buna paralel olarak işkence olayları da artmaya başladı. Bu dönemde bir yandan baskılar arttırılırken diğer yandan dizginsiz devlet terörünün zemini adım adım oluşturuluyordu. Amerikancı derin devletin sola ve halka karşı teröre hız verdiği bu ortamda iki temel organda yönetim değişikliğine gidildi. ÖHD ve MİT. ÖHD Başkanı Cihat Akyol 1965 yılında muvazzaf subay olarak MİT'te görevliydi. Bu tarihte MİT İstihbarat Daire Başkanıydı. Aynı yıl rütbesi yükseltilerek Özel Harp Dairesi Başkanlığı'na getirildi. 30 Ağustos 1971'de Lüleburgaz'daki 65. Tümen Komutanlığı'na atandı. 1973 yılına kadar burada görev yaptı. Junta'nın darbe yediği 30 Ağustos 1973'te emekliye ayrıldı. 1976 yılının ortalarında 1. MC hükümeti zamanında İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Teşkilatı'nın başına getirildi. Yine bu tarihlerde BİT'in başına getirilmesi de söz konusuydu ama olmadı. Akyol, Türkiye'de kontrgerillanın önemli beyinlerindendir. Uzun yıllar özel harp dairesinde görev yapan emekli binbaşı Bahadır Özel, 1992 yılında aydınlığa yaptığı açıklamada ÖHD'nin Cihat Akyol tarafından bozulduğunu şöyle anlatıyordu. ÖHD'ye alınmanız için dürüstlük, milliyetçilik, vatanseverlik gibi değerlere sahip olmanız gerekiyor. Kursa alınıyorsunuz, psikolojik harp, gerilla faaliyeti, özel harp konularında dersler veriliyor. Komando kursları da var. Tüm bunlardan geçenler ihtiyaca göre daireye alınıyor. İlk görev yerim, mücahit yetiştirmek için Kıbrıs'a gittim. Orada lider görevi yaptım. Tabii subay olarak gitmedim, öğretmen olarak gittim. Mücahitleri asker gibi eğitiyorduk. 1952 yılından beri Kıbrıs'ta Türk Mukavemet Gücü var. ÖHD yasal bir kurumdu. Genelkurmay Başkanlığı'na bağlıdır. Görevinin ne olduğu da yasada bellidir. Kimse çıkıp bunları söylemedi. ÖHD tartışmalarında kurumu savunmadı. Zaten ben bu nedenle istifa ettim. Kurumun kamuoyunda bu hale gelmesinin sorumlusu Cihat Akyol'dur. Teşkilatı Cihat Akyol bozdu. Çıkıp doğru düzgün kurumu savunmadı. 3-5 milletvekilinin konuşması ile Aydınlık Gazetesi'nin yayınları ÖHD'yi yıprattı. Kamuoyunda bizler MHP'li, elinde silah, gizli işler yapan adamlar olarak bilinmeye başladık. Yakın dostlarım bile bana başka gözle bakmaya başladı. Ben de bunun üzerine Genelkurmay'ın karşı çıkmasına rağmen istifa ettim. Hiçbirimizde çalışma şevki kalmamıştı. Cihat Akyol, 1-2 demeçle durumu idare ediyordu. Arkasından gidip CHP senatörü Niyazi Ünsal'a bilgiler veriyordu. İşin içinde iş mi var bilemiyorum. Aydınlık gazetesiyle beraber diğer gazetelerde zaten onlar hep Aydınlık'tan aldıklarını yazıyorlardı. ÖHD'yi yıprattılar. Halbuki ÖHD daha da büyütülecekti. ÖHD ile MHP özdeşleştirildi. 2000'e doğru 4 Ekim 1992. MİT Müsteşarı Fuat Doğu da. Kore'de görev yapmış olan Fuat Doğu daha sonra MAH'a bağlı okullara öğretmen olarak atanmıştı. Daha sonra Doğu'nun karanlık işleri ve yolsuzlukları açığa çıktı. Fuat Doğu işleri o kadar yüzüne gözüne bulaştırdı ki 1971 Temmuz'unda MİT Müsteşarlığından alınarak Moskova'ya Büyükelçi olarak gönderildi. Çok yıpranmış isimlerdi. 1971 Temmuz'unda Fuat Doğu'nun yerine Tümgeneral Nurettin Ersin. Nurettin Ersin MİT Müsteşarlığına Batı Menzil Komutanlığından getirildi. Ersin, Tağmaç'ın güvendiği isimlerdendi. Müsteşar olmasıyla birlikte MİT faaliyetleri daha gizli ve derinden yürütülmeye başlandı. Ersin, 1977'de Orgeneral Namık Kemal Ersun emekliye ayrıldıktan sonra Kara Kuvvetleri Komutanı oldu. Ordu komutanlığı yapmamış bir subayın kuvvet komutanlığı getirilmesi pek rastlanan bir uygulama olmadığı için bu tayin sürpriz oldu. Ağustos'ta ise Cihat Akyol'un yerine Kemal Yamak getirildiler. Genelkurmay Hareket Başkanlığı'nda Turgut Sunay'ın yardımcısı olarak görev yapan Kemal Yamak daha sonra Afganistan Harp Okulu'na öğretmen olarak atandı. Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayında albay rütbesiyle görev yapan Yamak 1967 sonunda ÖHD Kurmay Başkanlığı'na atandı. 1971'de Cihat Akyol'un yerine ÖHD Başkanlığı'na getirildi. 1974 Ağustos'una kadar bu görevde kaldı. Bu dönem Türkiye'nin en karanlık tertip ve operasyonlara tanık olduğu dönemdi. 1974'te Ecevit'e briefing veren ÖHD heyetinin başında bulunuyordu. 1977'de Namık Kemal Ersun'un darbe girişiminden sonra Kayseri Yurtiçi Doğu Bölge Komutanlığı'na atandı. 1990'da Orgeneral rütbesiyle Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın genel sekreteriydi. ÖHD'nin kuruluşundan 70'li yıllara kadarki örgütlenmesiyle ilgili bilgileri bu bölümün sonunda 70'lere kadarki yapılanmasıyla ÖHD ara başlığı altında bulacaksınız. 17 Mayıs 1971'de İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Efraim Elron'un bazı sol gruplarca kaçırılması devlet terörünün bahanesi yapıldı. Hükümet 23 Mayıs'ta Balyoz Harekatı adı verilen operasyonla sırf gözdağı vermek amacıyla çok sayıda aydını gözaltına aldı. İşte bu ortamda Nihat Erim hükümeti anayasa değişikliğine gitti. 27 Ağustos'ta meclisten geçen değişikliklerde 61 anayasasındaki bazı hükümler değiştirildi, özgürlükler kısıldı. Özgürlükler kısıldı ama anarşi ve terör kontrol altına alınamıyordu. Banka soygunları ve böyle sürüyordu. 1971'in ortalarından itibaren geliştirilen bu söylem, 1972 yılındaki koyu dikta uygulamalarına zemin oluşturmayı amaçlıyordu. 29 Kasım 1971'de Maltepe cezaevinde tutuklu bulunan Mahir Çayan, Ziya Yılmaz, Cihan Alptekin, Ömer Ayna ve Ulaş Bardakçı firar ettiler. 3 Aralık 1973'te Erim hükümetinde bulunan 11 bakan reformların yapılmasının imkanının kalmadığı gerekçesiyle istifa ettiler. Erim hükümeti çekildi. Yoğun bir tutuklama ve baskı kampanyası başladı. 23 Ocak 1972 günü İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan edilerek yapılan fırtına tatbikatında halka gözdağı verildi ve çok sayıda tutuklama gerçekleştirildi. Mahir Çayan ve arkadaşlarının Maltepe cezaevinden firarı üzerine firarileri yakalamak için oluşturan ekiple Hiram Abbas ve Mehmet Emir de yer alıyordu. Ekibin başında Memduh Ünlütürk bulunuyordu. Operasyon ekibi Şubat 1972'de Ulaş Bardakçı'yı ölü, Ziya Yılmaz'ı ise sağ olarak ele geçirdi. Bu dönemde 5 Mart 1972'de Marmara yolcu vapurunun yakılması, 28 Haziran 1972'de Eminönü arabalı vapurunun batırılması gibi kontrgerilla tertipleri gerçekleştirildi. Bu sabotajlar 27 Kasım 1970'te sahneye konmuş Kültür Sarayı yangını ile birleştirildi. İşte böyle bir tertip sonrası 22 ilerici aydınımız sabotajdan sorumlu tutularak idam talebiyle yargılandılar. Tabii sonunda beraat ettiler. 2000'e doğru dergisi 1990 yılında 12 Mart'taki tertipleri konu alan röportajında mikrofonlu emekli albay Talat Turan'a uzattı. Turan bu tertiplerle ilgili şu bilgileri veriyordu. Kültür Sarayı yangınından dolayı 22 kişi idamla yargılandı. Hepsi beraat etti. 10 Ağustos 1972 günü İstanbul Sıkı Yönetim Komutanı Faik Türün, Turgut Sunalp'e bir tuzak hazırladı. Türün Sunalp'e, ben askeri şuraya gidiyorum. Sen ben oradayken Sıkı Yönetim Komutanı muavini olarak sabotaj davasını açıkla, diyor. Çünkü Faik Türün, orada işkence tezgahında aldığı ifadeleri kullanarak rakiplerini bertaraf edecek. Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna oturma vaadi almıştı. Bu vaadi yapan kişi o zamanki iktidarın başı Demirel'di. Batur, Gürler gibi kişileri okka altına götürmek için bomba davasında bir ay işkence altına ifadeler alıyorlar. Bu ifadeleri mahkemelere getirmiyor ama kulislere götürüyor. Cevdet Sunay'a veriyor. Türün, Sunay'a Gürler için kara kuvvetlerinin başındaki kişi, Marksist-Leninist Junta'nın başı diyor. Üç dava bir arada görüldü. Kültür Sarayı'nın yakılması, Eminönü arabalı vapurunun bombalanması, Marmara gemisinin batırılması, Eminönü gemisi gerçekten bir bombayla batırıldı. Kullanılan bomba sadece deniz kuvvetlerinde bulunan özel bir yapıdaydı. CIA'nin çemasında bu tür işleri yapmak için Dirty Action, Kirli Harekat Dairesi diye bölüm var. 2000'e doğru Şubat 1990. Bu dönemde Ankara'da Mamak cezaevinde çok sayıda aydın ve devrimci tutuklu bulunuyordu. Hepsinin ortak suçu Amerikan emperyalizmine ve işbirlikçilerine karşı mücadele etmeleriydi. Bunların içinde Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi davasından Doğu Perinçek ve biz arkadaşları 12 Mart Cuntası'na ve Mamak'taki faşist cezaevi yönetimine karşı en kararlı ve tutarlı mücadeleyi yürüttük. Gerek Mamak'ta, gerekse dışarıda birinci cildimizde incelediğimiz kontrgerilla tertip ve saldırılarını göğüsledik ve püskürttük. Kontrgerilla yönetiminin 1973 ortalarından itibaren tecride gitmesinde bu mücadelenin önemli rolü olmuştur. İşte bu kitapta daha bu yıllarda kontrgerillaya karşı verdiğimiz mücadelenin deneyimiyle yazılmaya başlanmıştır. 1972 ortalarında Mamak'ta kontrgerillanın tertip ve saldırılarıyla mücadele ederken 6 Mayıs günü bir kez daha Junta'nın faşist kimliğiyle yüz yüze geldik. Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan idam edildiler. Bu dönemde ayrıca Mahir Çayan'la 9 arkadaşı Niksar'ın Kızıldere köyünde düzenlenen bir ÖHD operasyonuyla katledildiler. Operasyonun ÖHD tarafından yapıldığını sonraki yıllarda Kenan Evren açıkladı. Kenan Evren'in anıları Milliyet Yayınları 1990 cilt 1 sayfa 431-432. 30 Mart 1972 günü gerçekleştirilen operasyon, Çayan ve arkadaşlarının deniz gezmişlerinin idamını önlemek amacıyla Ünye Radar üstünde görevli 3 İngiliz teknisyeni kaçırmaları üzerine düzenlenmişti. Bu tür bireysel şiddet eylemleri karşı devrimci uygulamayı önlemek yerine hep kolaylaştırdı. 12 Mart geriliyor. 1973 ortalarından itibaren 12 Mart süreci gerilemeye başladı. 5 Mart 1973'te Genelkurmay Başkanı Orgeneral Faruk Kürler istifa ederek Cumhurbaşkanlığı adaylığını koydu. Ordu üst kademelerinde ve genişletilmiş komuta konseyinde etkili olan 12 Mart generalleri Gürler'i seçtirmek için parlamentoya baskı yaptılar. Junta 12 Mart rejimini Gürleri Cumhurbaşkanı seçtirerek sürdürmeyi hesaplıyordu. Türkiye bir yol ağzına gelmişti. Gürleri Çankaya'ya çıkararak 12 Mart rotasında yürümeye devam mı edecek yoksa Junta'nın baskılarını püskürterek parlamenter sisteme mi dönecekti? CHP ve AP parlamentonun korunması konusunda güç birliği yaptılar ve Gürleri seçmediler. Böylece 12 Mart kliği önemli bir darbe yedi. Çok partili sisteme dönülmesi eğilimi güç kazandı. 6 Nisan 1973'te Fahri Korutürk Cumhurbaşkanı seçildi. Bu gelişme üzerine Temmuz ayında yani ordudaki terfi ve tayinler ayı olan Ağustos'u beklemeden Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 35 generalin kilit mevkilerden uzaklaştırıldıkları açıklandı. Böylece Gürler'in seçilmesi için parlamentoya baskı yapan Junta'nın önde gelen isimleri ordudaki kilit noktalardan uzaklaştırılıyordu. Bu 35 generalin içinde daha sonra kritik görevlerde bulunacak olan Orgeneral Nurettin Ersin ve Orgeneral Vecihi Akın da bulunuyordu. Amerikancı derin devlet Gürler'in seçilememesiyle bir yara almıştı. İkinci önemli darbeyi 14 Ekim 1973 genel seçimleriyle 9 Aralık 1973 mahalle seçimlerinde aldı. 12 Mart kliği parlamenter sisteme dönüşle birlikte AP'yi tek başına iktidar yapma hedefine kilitlendi. Seçimlerden CHP birinci parti çıktı. CHP 189, AP 149, MSP 48, DSP 48, CGP 13, MHP 3 milletvekili. 12 Mart rejimi gerilerken sahneye güçlü bir halk hareketi çıktı. Seçim meydanlarında halk 12 Mart'ın sorumlularından ve işkencecilerden hesap sorulmasını istiyordu. CHP'nin birinci parti olmasını da Ecevit'in halkın bu talebini seslendirmesi sağlamıştı. 26 Ocak 1974'te CHP-MSP hükümeti kuruldu. Halk hareketi yükselmeye devam etti. 12 Mart dönemindeki yasa dışı uygulamalar bir bir ortaya çıkıyordu. Kontrgerilladan hesap sorma vaadiyle iktidara gelen Ecevit sözlerini unuttu. Geçmişe sünger çektiğini açıkladı. Merkezinde Amerikancı derin devletin bulunduğu küçük Amerika sistemiyle yönetiliyoruz. Sistem içinde kalarak derin devletten hesap sormak işte bu kadar oluyordu. Bununla birlikte kontrgerilla ilk kez kamuoyu önünde açıkça konuşuluyordu. Başbakandan bile gizli olan bu kuruluş ilk kez bu dönemde başbakanın huzuruna çıkıyordu. 1974'ün ilk aylarında almaya alışmış oldukları ve bekledikleri paranın CIA'den gelmemesi ÖHD yöneticilerini telaşlandırdı. ÖHD Başkanı Kemal Yamak ve Kurmay Başkanı Sabri 25oğlu, Amerikalı askeri yetkililer ve CASMAT görevlileriyle buluşarak paranın akıbetini sordular. Yeni silah, mühimmat ve araç gereç de talep ettiler. Bunların hiçbirini almaları mümkün olmadı. Bağlı bulundukları merkezden ilk kez reddediliyorlardı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar'a başvurarak paranın örtülü ödenekten sağlanmasını talep ettiler. Sancar bu konuyu görüşmek üzere Başbakan Ecevit'in huzuruna çıktı. Ecevit, 1990 yılındaki yoğun kontrgerilla tartışmaları sırasında ÖHD ile tanışmalarını şöyle anlatıyordu. 1974'teki başbakanlığım sırasında zamanın Genelkurmay Başkanı rahmetli Orgeneral Semih Sancar, başbakanlığın örtülü ödeneğinden acil bir ihtiyaç için birkaç milyon lira istedi. O yıllarda milyonlar büyük paraydı ve benden istenen miktar örtülü ödenekteki paranın tümüne yakındı. Üstelik ben örtülü ödeneği ancak sosyal yardımlar için kullanıyordum ve makbuz almamakla birlikte bu kaynaktan yapılan tüm ödemeleri belgelere bağlatıp başbakanlık müsteşarının kasasında saklatıyordum. Onun için Genelkurmay'dan bu paranın ne amaçla istendiğini sormak zorunda kaldım. Özel Harp Dairesi için dediler. O güne kadar böyle bir dairenin adını bile duymamıştım. Daha önce onlara parayı ABD veriyormuş. Bir anlaşmazlık çıktığı için ödeneği kesmişler. ÖHD'nin nerede bulunduğunu sordum. Amerikan yardım heyetiyle aynı binada yanıtını aldım. Milliyet, 28 Kasım 1990. Ecevit'in bu anıları daha sonra Karşı Anılar adıyla kitap oldu. DSP Yayınları 1991. Başbakan Ecevit, ÖHD'nin varlığından ilk kez böyle haberdar oluyordu. Dinlediklerini daha sonra Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık'la paylaştı. Başbakan ve bakanı bu talebi ÖHD'yi denetim altına almak için bir fırsat olarak değerlendirdiler. Ecevit, ÖHD hakkında bir briefing verilmesini istedi. Briefing büyük bir gizlilikle hazırlanmıştı. Hükümet adına sadece Ecevit'le Hasan Esat Işık katılıyordu. Briefingi ÖHD Başkanı Tuğgeneral Kemal Yamak veriyordu. Ecevit briefingi şöyle anlattı. Özel Harp Dairesi'nin Türkiye'nin veya bir kısım topraklarımızın düşman istilasına uğraması durumunda istilacılara karşı gerilla yöntemleriyle ve her türlü yeraltı etkeniyle mücadeleye hazırlanmak için kurulduğunu anlattılar. Karşı Anılar DSP Yayınları 1991 sayfa 40. Daha sonra vatansever gönüllüleri ve sivil unsurları açıkladılar. Adları gizli tutulan bazı vatansever gönüllüler, özel harp dairesinin sivil uzantıları olarak çalışmak üzere ömür boyu görevlendirilmişlerdir. Gerektiğinde bu gönüllü sivil vatanseverlerin kullanmaları için de Türkiye'nin bazı yerlerinde gizli silah depoları oluşturmuşlardır. Ecevit, briefingden sonra Hasan Esat Işık'la birlikte bu sivil örgütlenmeyi kaldırmaya karar verdiler. Ancak Kıbrıs Barış Harekatı geliyordu. Siviller arasında Kıbrıs'ta kurulan TMT önemli yer tutuyordu. Bu yüzden sivil örgütlenmeyi kaldırmayı Kıbrıs Harekatı sonrasına ertelediler. Harekattan sonra da görevden çekildikleri için bu sivil uzantıların üzerine gidilemedi. 14 Mayıs 1974'teki genel af uygulaması hükümette ilk büyük krize yol açtı. Ancak Temmuz ayındaki Kıbrıs buhranı bütün sorunların önüne geçecekti. 15 Temmuz 1974'te Yunanistan'daki Albaylar Cuntası'nın elemanı Nikos Samson, adada Makaryos'u bir darbeyle devirdi ve Yunan Cumhuriyeti'ni ilan etti. Ecevit 20 Temmuz'da Kıbrıs'a çıkarma kararı aldı ve ABD'nin tüm tehditlerine rağmen gerçekleştirdi. 14 Ağustos'ta yapılan 2. Barış Harekatı'yla da Türk ordusu adada Yunan Cumhuriyeti'ni tanımadığını gösteriyordu. Böylece adanın kuzeyinde Kıbrıs Türk Federe Devleti fiilen kuruluyordu. Barış Harekatı'nın karşı taraf açısından birinci sonucu Nikos Samson'un iktidarı Makaryos'a devretmesi oldu. İkinci sonucu ise Yunanistan'da 1967'den beri iktidarda olan Albaylar Cuntası'nın yıkılması. Kıbrıs'ta Türk Devleti'nin kurulmasından sonra Ecevit'in talimatıyla TMT dağıtıldı. Kıbrıs Türk Güvenlik Kuvvetleri kuruldu. 12 Mart'ta görev yapan bazı kontrgerillacılar Barış Harekatı'nda kendilerini gizlemeye çalıştılar. Bazıları da kötü şöhretlerini harekatın itibarıyla yenilemeye çabaladılar. Kıbrıs Harekatı'nın gerek bölgemizde gerekse Türkiye'de önemli sonuçları oldu. Öncelikle ABD'nin Doğu Akdeniz'de ve Türkiye'de ağırlığı azalıyordu. Derin devletin arkasındaki güç geriliyordu. İki süper devlet, ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki rekabetin kızıştığı koşullardı. ABD'nin gerilemesi, Sovyetler Birliği'nin bölgemizde ilerlemesine yol açacaktı. Türkiye 20 Temmuz'da ABD'nin tehditlerine boyun eğmemişti. Ecevit sık sık 1974'te hata yapıldığını yineliyordu. ABD, Türkiye'ye askeri yardımı kesti. 12 Eylül 1980 darbesine kadar sürecek olan ABD silah ambargosu, milli silah sanayimizin gelişmesi açısından hayırlı oldu. Karşı devrim yıllarında papucu dama atılan milli silah sanayimiz yeniden canlandı. Öte yandan 16 Nisan 1975'te ABD Temsilciler Meclisi'nde 24 Nisan Ermeni soykırımı günü olarak kabul edildikten sonra emperyalizmin güdümündeki Ermeni çeteleri diplomatlarımıza saldırmaya başladı. Ermeni soykırımı bugün olduğu gibi 1974'te de milli devletimizi dize getirmek için kullanılıyordu. Bütün bunların yanı sıra ABD'nin en önemli adımı Türkiye'de iç savaş körükleyerek gerilemesini durdurma stratejisini sahneye koymasıydı. Ecevit hükümetinin Kıbrıs Harekatı sonrasında çekilmesiyle Amerikancı, karşı devrimci güçler hareketlendiler. Önce Sadi Irmak hükümetini, sonra da büyük uğraşlar sonunda AP, MSP, CGP ve MHP'yi bir araya getirerek Süleyman Demirel başkanlığında 1. Milliyetçi Cephe, 1. MC hükümetini kurdular. Gladio'nun siyasal parti gereksinmesine yanıtı yine Türk İş'in MHP'sinde buldular. ABD derin devleti ırkçı milliyetçi güçlerle bazı tarikatçı odakların Türk İslam Sentezi programında MHP'de buluşmaları ve komando çetelerinin yeniden halka saldırıya geçmeleriyle gerilemesini durduracağını hesap etti. 12 Mart döneminde Türk İş'in komandoları devlet dairelerine, okullara, yurtlara, iş yerlerine ve çeşitli kitle örgütlerine yerleştirilmişti. Ordu içinde de MHP ideolojisinin yayılmasına hız verilmiş ve Türk İş'in örgütlenme çalışmalarına göz yumulmuştu. Böylece MHP çevresinde küçümsenmeyecek bir sivil asker güç oluşmuştu. Öte yandan MHP, AP kadar yıpranmamıştı. Böylece başta 12 Mart güçleri olmak üzere çeşitli partilere dağılmış olan ırkçı milliyetçiler MHP etrafında toplanmaya başladılar. Artık gerileyen 12 Mart'ı toparlayacak tek umut Türk İş'ti. MHP Gençlik Kolları'nın 28 Kasım 1974 günü yapılan kurultayına AP ve MSP'nin de bazı ileri gelenleri katıldı. MHP'nin bu dönemdeki siyasetleri şöyleydi. 1. Faşist saldırı. MHP'li komandoların uyguladığı terörle kitlelerin yıldırılacağı, halkın gelişen mücadelesi karşısında tek seçeneğin MHP olduğu fikrinin yayılacağı ve Amerikancı güçlerin Türk İş'in etrafında toplanacağı hesap ediliyordu. 2. MSF milliyet çatışmalarını kışkırtmak. Türk, Kürt ve Alevi-Sünni çatışmaları kışkırtılarak bunların en tutucu kesimlerinin MHP'de toplanması sağlanacaktı. 3. Yalan ve demagojiye dayanan propaganda. saldırı ve bölücülüğün yanı sıra halkın temel isteklerini savunan sloganlarla demokratik örgütlere baskınlar düzenleniyordu. Bu baskınları 12 Mart'ın bazı görevlileri yönetiyordu. Komando saldırılarıyla beraber ölümler de başladı. 1974'ün Aralık ayında devrimci genç Şahin Aydın, 23 Ocak 1975'te de Kerim Yaman öldürüldü. 1975 yılının sonraki aylarında ise ölüm olayları artarak devam etti. Saldırılar konusunda bir fikir vermesi bakımından aşağıdaki rakamlar ilginçtir. 1973'te ölü sayısı 7'dir. Komandoların saldırılarıyla beraber ölü sayısı 1975'te 37'ye, 1976'da 19'a çıkmıştır. Bütün rakamlar ölüm olaylarının 1974 aralığından itibaren hızla arttığını göstermektedir. Komandoların saldırıları Irmak hükümetinden güç alıyordu. Hükümet sadece komando saldırılarına yardımcı olmakla kalmadı. 1975 yılının Ocak ayından itibaren 12 Martçıların da kışkırtmasıyla devrimci hareketi sindirme planını ortaya koydu. 10 Ocak 1975'te Halkın Sesi dergisinin çeşitli illerdeki büroların ve devrimci gençlik birlikleri polisin saldırısına uğradı. Halkın Sesi dergisi Ankara'sı Köyüm Komutanlığı'nın 19 Şubat 1975 tarihli kararıyla kapatıldı. Birçok devrimci tutuklandı. Yine bu sırada İstanbul Yüksek Öğrenim Kültür Derneği İYÖK'd adlı devrimci gençlik örgütünün 9 yöneticisi de tutuklandı. Milli Kurtuluş Hareketi bu baskılara göğüs gererek güçlendi. Önümüzdeki dönemde devrimcileri öncü partiyi inşa etmek, yasal mevzilerde mücadele etmek ve halkı örgütlemek görevleri bekliyordu. 5. ayrımın sonu, sayfa 73.